Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz ve bugüne dair, bu haftaya dair medeniyet coğrafyamızda gelişen olayları arka planıyla birlikte konuşmaya çalışacağız, tartışacağız. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim İbrahim Bey.
Çok sağ olun hocam. Evet, öncelikle bizim Türkiye'nin bir gerçeği var, deprem gerçeği. Geçen cuma İzmir'de bir deprem meydana geldi. Seferihisar açıkları merkezli ve maalesef 114 vatandaşımız bu depremde vefat etti. Onlarca yaralı var ve enkaz kaldırma çalışmaları devletin üstün gayretleriyle en kısa sürede yapıldığı arama kurtarma çalışmaları şüphesiz burada devletimizin büyüklüğü ortada. Lakin bu deprem gerçeğini çok mu hafife alıyoruz hocam? Bunu konuşalım. Öncelikle beklenen İstanbul depremi, büyük İstanbul depremi hala gündemde ama İzmir'den 6.6'lık bir depremle sarsıldık. Ne dersiniz, İzmir ya da İstanbul ya da Türkiye'nin herhangi bir noktasında bu deprem gerçeğini çok mu hafife alıyoruz? Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İbrahim Bey'in az önceki sorusuyla başlayalım. Deprem bir tabii hadisedir. Yer kabuğunda yağmurun yağması veyahut da rüzgarın esmesi gibi depremin olması da tabii bir hadisedir ve eski Türkler buna yer silkindi derler imiş. Evet. İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu arada canla başla orada kamu hizmeti gören gönüllü AFAD ve diğer Kızılay ve diğer sivil toplum örgütlerinin de çabalarından dolayı da onlara şükranlarımızı sunarak programımıza başlayalım. Şu anda o İzmir Bayraklı'da binaların yıkılıp can kayıplarına sebep olan yerin zeminine baktığımızda burası aslında jeolojik mazide o İzmir Körfezi'nin devamı olan bir yer. Gediz Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla dolmuş ve kara haline gelmiş. Hatta bu Gediz'in İzmir Körfezi'ni daha fazla doldurmasının önlenmesi amacıyla 1886'da Gediz'in yatağı bugünkü yerine değiştirilmiştir. Dolayısıyla orası bir alüvyon, dolgu bir zemin. Siz oraya binalar yapıyorsunuz. Yanı başındaki çökmeyip de o binanın çökmesini de şöyle ifade edilebilir. Yani depremde ölen insanların bir manevi sorumluluğu vardır. Bu da iman ve itikatla alakalı değil, muamelatla alakalı bir konudur. Yani insanların hırsı, açgözlülüğü yüzünden bazen bir apartmanın alt katını kiraya verebilmek veyahut da o kiraya verdiği şeye uygun olması açısından kolonların kesildiği haberleri bile geliyor. İşte bu da bir nevi cinayettir. Bunları da göz önüne almak gerekiyor. Türkiye'nin %90 civarı çeşitli dereceden zeminimiz deprem riski altında olan bir ülkeyiz. Bu nedenle ben şöyle bir deprem duası keşfettim. Sağlam zemine, sağlam binayı yap, huzur içinde yat. Yani evet. Eğer zemininiz çürükse, binanız da çürükse Allah muhafaza her an tehlikedesiniz demektir. Allah akıl vermiş, izan vermiş, bilimin gerçekliği ışığında bunları dikkate almamız gerekiyor. Bu tür hadiselerin yaşanmaması açısından da dikkat edeceğiz. Yani 1999 depremiyle kıyasladığımızda gerek kamunun, gerek özel sektörün, devletimizin orada bir anda var olması da sevindirici bir durum diye düşünüyorum.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Tabii bir coğrafyacı olmanız hasebiyle sizin görüşlerinize de dikkatle kulak verdik. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim bu haftanın en sıcak haberi. Amerikan seçimleri 3 Kasım'da gerçekleşti Salı günü. Fakat hala başkan belli olmadı. Bir belirsizlik devam ediyor. Trump mı kazanacak, Biden mı kazanacak? Trump sürekli oyların çalındığından bahsediyor. Ve postayla gönderilen oyların açılması dolayısıyla Biden'ın oyları da sürekli yükseliyor. Trump da buna itiraz ediyor. Postayla gönderilen oylara dikkat çekiyor. Ne dersiniz hocam? Biden'ı biliyoruz. Daha önce Türkiye'nin yönetiminin muhalefeti destekleyerek değiştirilmesi gerektiğinden bahsetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, Ayasofya'ya, Türkiye'ye yönelik açıklamaları malum. Trump'ı da biliyoruz. Geçen 4 yıl boyunca yakından tanımış olduk bir şekilde. Ne dersiniz? Trump mı, Biden mı ve bu belirsizliğin sebebi nedir?
İsterseniz Amerika Birleşik Devletleri, oradaki seçim sistemi, oranın gelenekleriyle ilgili birkaç cümle söyleyelim, ondan sonra.
Tabii hocam. Bir de neden Salı günü? Evet. Her yerde pazar seçimleri olurken orada neden Salı
günü? Amerika 1770'li yıllarda kurulduğunda bir tarım toplumuydu. Dolayısıyla Amerikalılar pazar günü kiliseye gittikleri için kilise gününde seçimlere gidilemeyeceği düşünülerek pazartesi ve sonraki bir gün olması. Çarşamba da onların sent pazarları olduğu için Kasım ayı neden deniyor? Evet. Çünkü hasat yapılıyor, daha kış da gelmiyor. Deniyor ki Kasım'ın ilk pazartesini takip eden Salı günü diyor. Ve 300 küsur yıldır devam ediyor. Bakın, Kasım ayının ilk pazartesi de diyor, muhasebe yapılıyor, ayın muhasebesi. İlk pazartesini takip eden Salı günü seçim olur.
Evet, bizdeki gibi erken seçimlerde söz konusu değil galiba ki seçim takvimi değişmiyor.
Şimdi biz hep şunla övünüyoruz. Harf inkılabını yaptık diyoruz. Hafta tatillerimizi değiştirdik diyoruz. Şapka kanununu yaptık. Bir de bunu bayram olarak ilan ediyoruz. İşte bakın, dünyanın süper gücü Amerika. 1770'li yıllarda bir anayasa koymuşlar ve tarım toplumuna göre bir takvim belirlemişler ve hiç kimsenin de şu anda ya bu Salı günü seçim mi olur, biz bunu pazar gününe getirelim, şu anda zaten kiliseyle de bir işimiz kalmadı
demiyor.
Demiyorlar. Evet. Ve böyle bir gelenek hala sürdürülüyor. 50 eyalet var malumunuz. Hı hı. Her eyaletten seçilen delegelerin oluşturduğu meclis başkanı seçecek. Ve enteresandır, bir eyalette diyelim ki
kim işte, önde olursa,
Florida'da 29 tane delege var. Bir oy fazla alan o 29'unu da alıyor. Şu anda seçimin bu kadar netameli geçmesinin bir sebebi de bu. Bazen %51 oy alan kişi kaybedip %49 olan oy alan kişi seçimi kazanabiliyor. Ve ben işte sandıktan daha fazla oy aldım diye de kimse ortada bunun şeyini yapmıyor. Yani kurallar ve kurumlar hakim. Türkiye'de ise insanlar işine geldiği gibi her şeyi eğip büküyor. Bu yönüyle de Amerikan seçimlerine bakmamız gerekiyor. Ve Trump, Biden ve Trump figürüne baktığımızda Trump yani bir Hristiyandır ve İslam inancına göre kafirdir ama mert bir insandır. Evet. Yani hani düşmanının da şey olması önemlidir. Biden ise tam İslam kültürüne göre münafık şeyine tam uyuyor. İnsanlara böyle barış, demokrasi mesajları veriyor ama iyi bir Türk düşmanı, iyi bir İslam düşmanı. Ermeni lobisiyle arası iyi. Ölmeden bir Kürdistan'ın kurulmasını göreceğim mi diye beyanatlar veren, Türkiye'yi de yakından tanıyan küreselci ekibin oradaki figüranı tıpkı Fransa'daki Macron gibi. Evet. Ama mesela Trump, Rusya'da Putin, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunlar ulusalcı, tırnak içerisinde söylüyorum. Evet. Kanadı oluştururken bunlar küreselciler, Biden ekibi. Mesela Trump'la Trump başkan olduğunda Türkiye ile her şey hallolacak diye bir şey yok. Yani sorunlar yine devam edecektir. Bir de Amerikan seçimlerinin şöyle bir özelliği vardır. Daima cumhuriyetçilerden de demokratlardan da kim aday olursa olsun başkan yardımcılığına bir Yahudi asıllı biri konulur. Ve başkan ölürse, başına bir şey gelirse, azledilirse yardımcı otomatikman
Amerika emin ellerde olsun
oluyor. Stratejisi. Mesela Biden'ın yaşının ileri olduğu sürülüyor. Yani adam hasta olsa, komalık olsa, yani işini yapamaz hale gelse otomatikman yedekte bekleyen
yardımcısı hemen
göreve başlayacak. Yani Amerika'da öyle bir sistem kurmuşlar ki yazı gelse de tura gelse de Yahudiler kazanıyor. Bu nedenle yani Trump'ın veya Biden'ın gelmesi İsrail için oradaki Filistinler için çok fazla bir şey değiştirmeyecektir. Ancak Türk-Amerikan ilişkiler bakımından Trump'ın gelmesi biraz daha ehvendir diye düşünebiliriz. Bir de Trump'la bizim Türkiye'deki şeylere baktığımızda medya mesela Türkiye'de de AK Parti ve Erdoğan'ın hep oylarını az gösterir. Seçimde fazla çıkar. Orada da Trump'ın oylarını az gösterdiler. Çünkü medya öylesine bir aleyhte propaganda yapıyor ki insanlar oy vereceğini bile söylemeye çekinebiliyor aslında. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Hispanikler dediğimiz Meksika ve Güney Amerika kökenliler, yabancılar, siyahiler genellikle şeye oy verdiler. Biden'a.
Evet.
Demokratlara. Fakat Amerika'nın o WASP dediğimiz beyaz Anglo-Sakson protestan çoğunluğu toprak zenginleri yani Amerika'nın kurucu babalarının çocukları ve Trump taraftarıdır. Benim tahminim şu, bu seçim mahkemeye gidiyor ve bu seçim sonucunda Trump'ın böyle çok kıl payı kaybetmesi halinde kolay kolay bırakmayabileceği, çünkü Trump taraftarlarının her evinde 3-5 tane silahın olduğu, gözü kara insanlar, yani Amerika'da Trump kazanırsa bir problem olmaz da ekonomik kaybederse. Olarak ama kaybederse biraz kan akar gibi bir beklenti var. Bakalım görelim. Önümüzdeki günler bunu gösterecek.
Bu noktada siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Amerika'da iş yerlerinin
özellikle önü,
Washington'da tahtalarla, hı-hı, tahta barikatlarla kaplanmış durumda. Yani bir hadise de açıkçası bekleniyor bu noktada.
Yani böyle bir kargaşa olduğunda yağmalama kültürü çok yaygındır Amerika'da.
Bunun önüne geçebilmek için.
Çünkü o Amerika'yı için kuran ağababalar da Kızılderililerin malına çökmüştür. Silah zoruyla kimin gücü fazlaysa orman kanunu gibi. Bugünkü zenginlerin çoğu o şekilde zengin olmuştur zaten.
Evet.
Bu nedenle de böyle kaos durumunda marketlerin yağmalanması çok tabii olabilecek bir hadisedir Amerika'da. Hı hı.
Bir de az önce siz medyanın Trump'a yönelik tavrından bahsettiniz. Sosyal medyada aynı şekilde Trump'a yönelik bir karşı duruş sergiliyor. Mesela Trump'ın tweetlerini siliyor ya da engelliyor. Bu konuda da Twitter
yani
önü
şöyle
çekiyor.
Şöyle bir şey söyleyebilirim. Neden Biden gibi 80 yaşını devirmiş bir kişi demokratların adayı oldu derseniz, nasıl ki Abdülhamit döneminde Abdülhamit gitsin de isterse imparatorluk batsın dediler, yine Türkiye'de bir kısım Erdoğan gitsin de isterse Türkiye batsın diyen çok değişik kesimlerden, birbiriyle hiç alakası olmayan kesimlerden, sadece Erdoğan düşmanlığında birleşen bir kesim varsa Türkiye'de, Amerika'da da aynı şekilde oldu. Yani Trump aleyhtarlığında birleşen çok geniş bir yelpaze söz konusu ve bunlar da kendi aralarında çok az anlaşabildikleri için işte Biden gibi bir figür üzerinde renksiz, evet, kokusuz. Hatta Arizona'da Arizona, Texas, o eyaletler kadim cumhuriyetçilerin kaleleridir. Nasıl ki şimdi sağ partiler işte diyelim ki İç Anadolu bölgesinde hep etkindir. İşte İzmir sahiller gene de sol partiler alır Türkiye'de. Şimdi Amerika'nın da Arizona gibi bir eyaletinde sırf Trump'a olan karşıtlığından dolayı Biden'a oy veren kesimler çıktı. Yani bu seçimin böyle de bir Biden hiçbir karizması yok ama Trump kendine göre karizmatik bir kişiliği olan, medyaya savaş açtığı için bütün Washington Post, New York Times gibi gazeteler hep aleyhinde yazdığı için bu sefer Twitter'dan mesajlarına direkt veriyor. Bu sefer Twitter'da düşünün, dünyanın en güçlü ülkesinin devlet başkanının mesajlarına ambargo uyuyor.
Evet.
Vesaire.
İlginç
işte
bir durum
yani
var.
Sosyal medya diyoruz da öyle biz suya sabuna dokunmayan mesajlarımız da dokunulmuyor ama siz onların menfaatlerine aykırı bir şey söyleseniz, Amerikan başkanı bile olsanız mesajınız silinebiliyor.
Evet. Evet. Şimdi hocam şu da var. Bazı analistler bazı öngörülerde bulunuyor. Amerika'nın 3'e 4'e bölünebileceği şeklinde bir çatışmanın eşiğinde olunduğu şeklinde. Merhum Kadir Mısıroğlu'nun da bu yönde bir öngörüsü, bir düşüncesi vardı. 2020'de Amerika'nın sonu gelecek. 2024'lerde dağılmaya başlayacak şeklinde. Hatta 4'e bölüneceğini söylemişti. Bu noktada Amerika'nın gidişatına dair sizin bir öngörünüz var mı?
Şöyle, Amerika zaten federal bir devlettir. Yani 50 ayrı eyaletin birleşmesinden oluşuyor. Sovyetler Birliği nasıl dağılınca 15 tane ayrı devlet çıktı. Amerika'da böyle bir federal yapı dağıldığında 50 ayrı evet, cumhuriyet kendi arasında 3-5'i bir araya gelip yeni bir birlik kurabilir, ama dağıldığı zaman 50'si birden dağılır bu federal devletin. Yani bu Washington DC başkent olan bu sistem, evet, bir dağıldığı zaman 50 parçaya bölünür. Ondan sonra kendi arasında birliktelik olabilir. Bunları bir arada tutan kapitalist sistemin menfaatidir. Yani evet, adam diyor ki parayı bana kim verse uyumu ona veririm diyor. Amerika'ya giden bir kişi hemen mortgage kredisi çekiyor. 20 yıllık, 10 yıllık bir ev alıyor. Birkaç yıl onu ödedikten sonra bir kredi daha çekiyor, araba alıyor. Dolayısıyla kendilerine sunulan bir imkanlar var, ama hep borçludur Amerikan toplumu.
Ve bu borçlar, hatta dünyanın en borçlu ülkesidir.
Yani şu anda dünyada 80 trilyon dolar civarında devletlerin borcu var. Bakın, altını çizerek söylüyorum, kabaca 80 trilyon dolar civarında. Yani Türkiye'nin bütün kamu özel borcu yarım trilyon dolar bile etmiyor. 80 trilyonun 20 trilyonun üzerinde olan kısmı Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Yani Amerikan devleti borçlu, fakat o alacaklı olanlar dediğimiz, işte küresel sermaye diyoruz ya, Rockefeller'lar, Rothschild'ler, işte Chase Bank bilmem işte küresel bankacılık sisteminin patronları aslında devlet başkanlarından daha etkilidir, ama onlar pek görünmüyorlar piyasada.
Evet. Peki hocam, son olarak şunu soralım. Evet, Amerikan seçimleri yapılıyor. Belirsizlik devam ediyor. Biz buradan, Türkiye'den bu seçimleri takip ediyoruz. Biraz abarttığımızı düşünüyor musunuz? Televizyonlara baktığımız zaman Amerikan bayrakları, yan tarafta Trump mı, Biden mı, onun yüzdelik dilimleri. Tamam, Amerika dünyaya nizamat veren, işte dünyanın jandarmalığına soyulmuş bir ülkesi olabilir. Ama bu kadar Amerika'nın bir vilayetiymiş gibi sanki. Bu kadar yakından takip etmenin şöyle bir mantığı
Amerikan
var mıdır? Ne dersiniz?
Yalnızca,
abartıyor muyuz?
Yalnızca biz takip etmiyoruz. Evet. Bütün dünya takip ediyor. Tıpkı Türkiye'deki seçimleri Türkiye'nin hinterland'da olan Balkanlar, Kafkaslar, Afrika ülkelerinde takip edilmesi gibi. Hı hı. Çünkü Amerikan seçimlerinde Trump veya Biden'ın seçilmesi, oradaki faiz oranlarının artması veya düşmesi, doların dünya piyasalarından Amerika'ya doğru çekilmesi mi veyahut da dolar basmak mı? Bu otomatikman Türkiye gibi dışarıdan gelen yatırımlara bağımlı olan ülkeler açısından direkt önem arz eden bir konu. Yani Amerika dünyada hesapsız kitapsız altına bağlı olmadan dolar basabilme yetkisine sahip olan tek ülkedir. Evet. Dolayısıyla doları dünya piyasasına bol sürdükleri zaman her yerde bir para bolluğu oluyor ve insanlar kısmi bir rahatlıyorlar. Ama o dolarlar geri çekilmeye başlayınca işte küresel anlamda kriz dediğimiz şeyler de oluyor. İşte evet, bu başkanın nasıl bir politika izleyeceği konusunda da bütün ekonomistler, borsalar diken üstünde, onu bekliyorlar.
Evet.
Ya dolayısıyla çok da haksız sayılmazlar seçimin sonucunun kim olacağı konusunda. Hı hı. Bu Rusya gibi, mesela Çin daha kalabalık bir ülke ama diğer insanların hayatlarını o kadar etkilemiyor Çin'de kimin kazanacağı veya kaybedeceği.
Peki hocam. Bir başka gündem başlığı, biraz bugünlerde sanki soğudu gibi ama Azerbaycan'da, daha doğrusu Dağlık Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesine yönelik Azerbaycan'ın verdiği mücadele. Her geçen gün yeni köyleri Azerbaycan ele geçirmeye, işgalden kurtarmaya devam ediyor. Ve zannedersem 7 Su 25 savaş uçağını da düşürdü Azerbaycan, Ermenistan'ın. Nasıl gidiyor hocam? Sizin takip ettiğiniz kadarıyla şu anda işgalden kurtarılma noktasında ne durumdayız?
Şöyle söyleyelim, Dağlık Karabağ hariç Karabağ bölgesinde işgal edilen 7 rayon var ve bir de Han kenti merkezli Dağlık Karabağ coğrafyası özerk bir statüye sahipti. Azerbaycan ordusu oraya da ulaşmaya çalışıyor. Yani toplam Karabağ'da 900 civarındaki yerleşim yeri, yani ki Azerbaycan topraklarının %15-20'sine denk gelen bir kısım işgal altındaydı. Şu ana kadar kurtarılan yerler %20-25 civarında 200 küsur yerleşim birimi köy, kasaba, şehir olarak kurtarıldı. Daha 900 civarında böyle baktığımızda yani daha 4'te 1 civarında bir yer
işgalden kurtarılmış.
Ya bu işin daha 4'te 3'ü yaklaşık olarak devam ediyor. Ve biraz yavaşladı gibi, bir taraftan bu kazanılan alanlar yavaşladı, fakat diğer taraftan da işte Ermenistan ordusuna ait uçakların yarısına yakının imha edildiği, hava savunma sistemlerinin işte S-300 füze rampalarının imha edildiği ve hava üstünlüğünün tamamen Azerbaycan tarafına geçtiği belirtilmekle birlikte şimdi onlar 1990'lı yıllardan bu yana 30 yıla yakın bir süredir özellikle dağlık, ormanlık bölgelerde siper kazıp bir takım
tüneller kazıp
işte pusular attığı için fazla zayiatı olmaması açısından da biraz da temkinli gidiliyor sanırım. Hmm. Bir de Ermenistan şunu yapıyor. Kendi topraklarından sürekli olarak saldırı yapıyor. Eğer Azerbaycan ordusu Ermenistan toprağına bir top mermisi düşürse hemen Rusya'yı ve dünyayı yardıma çağıracak. Rusya diyor ki Ermeni topraklarına saldırı olursa ben yanındayım. Aksi takdirde şu anda Karabağ bölgesindeki çatışmalara ben müdahil olmayacağım diyor. Ermenistan'da özellikle tahrik ederek kendi topraklarına silahlı çatışmayı çekmeye çalışıyor.
Bir de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı askıya alındı hocam. Engellendi Twitter tarafından. Neden? Çünkü Ermenistan'a yönelik kazanılan zaferleri paylaştığı için. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
İşte, şu anda sosyal medya sanki özgür bir ortammış gibi gözüküyor da o sosyal medyayı bize sunan dünyadaki o küresel hegemonların politikalarına veya çıkarlarına aykırı tweetler vesaire olduğu zaman anında engelleniyor. Bunu bilmeyecek bir şey yok ama siz bir arkadaşınızla geyik muhabbeti yapıyorsanız istediğiniz kadar özgürsünüz.
Evet.
Ama dikkat edin, Trump'ın tweetleri engelleniyor.
Yani.
Evet. Onun için yani Azerbaycan'da olmuş, çok da yadırgamamak gerekir.
Peki hocam. Bir ara verelim. Akabinde değerli dinleyenler tekrar burada olacağız ve medeniyet dünyamızda, medeniyet coğrafyamızda yaşanan sıcak başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, Kosova'da Cumhurbaşkanı Haşim Taçi istifa ettiğini duyurdu. Gerekçe olarak da Lahey'deki mahkemenin kendisi hakkındaki soruşturmasını gösterdi ve halka da sakin olmasını tavsiye etti ve sonrasında da Lahey'de Haşim Taçi'nin gözaltına alındığı ifade edildi. Bu insanlığa karşı suçlar çerçevesinde bu soruşturma açılıyor. Kosova deyince aklıma benim hemen Beyaz Saray'da Sırbistan ve Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanlarının karşılıklı o maalesef kötü fotoğrafı önüme geldi, gözlerimin önüne geldi. Orada ne deniliyordu? Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması yönünde karar aldırtılmıştı. Ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'yi Türkiye'ye davet etti. İstanbul'da görüştü. Ve sonrasında da işte bu haberi duyduk. Acaba bu planlı bir şey mi, kasıtlı bir şey mi, yoksa her şeyin seyrinde gittiği normal bir vaka mı? Kosova'da ne olup bitiyor? Haşim Taçi'nin istifası, gözaltına alınmasının arka planında neler var, neler söylersiniz?
Şimdi önce Kosova'yla ilgili kısa birkaç cümle söyleyelim ki, çünkü sevgili dinleyicilerimiz Balkan coğrafyasına çok meraklılar. Fakat çok o sevdiğimiz, merak ettiğimiz, gönül verdiğimiz bu coğrafya ile ilgili bilgimiz de maalesef bir o kadar kısıtlı. Şimdi Yeni Zelanda'daki o teröristin o cami baskınında 1389'u da unutmadık diyor, evet. Kosova'yı. 1389'da Murat Huda Vendigar Kosova zaferiyle Sırp kralı yenmiş ve Balkanların anahtarı Osmanlı'nın eline geçmiş idi. 1389'dan bu yana Kosova, zaten Kosova bir etnik aidiyeti değil, Anadolu gibi, Azerbaycan gibi, Mezopotamya gibi, bir Makedonya gibi bir bölgenin adıdır, coğrafi bölgenin adı. Ve burada yaşayan nüfusun tamamına yakında Arnavutlardan oluşuyor. İşte İkinci Dünya Savaşı sonrası sınırlar çizilirken Yugoslavya Federasyonu'nun içerisinde kaldı Kosova. Dolayısıyla Yugoslavya 6 cumhuriyetten oluşuyor idi. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Makedonya'dan olmak üzere. İşte Arnavutluğun hemen yanı başında olan, nüfusunun %90'ı Arnavutlardan oluşan Kosova bölgesi Sırbistan içerisinde özel bir cumhuriyet olarak bırakıldı. Evet. Ve yine Balkanlarda bir not olsun diye söylüyorum. Mesela sorulsa size, Balkanlarda Türkiye dışında nüfusunun Müslüman oranı en yüksek olan ülke hangisidir dense hemen akla böyle Bosna Hersek falan geliyor. Bosna Hersek'te %50 civarında Müslüman oranı. Kosova'nın %90'dan fazlası Müslümandır. Fakat oradaki Müslümanlar Türk değil, Arnavut kökenli. Evet. Osmanlı'nın etkisiyle Müslüman olan insanlardır. Başkent Priştina, Prizren bölgesinde Türk etkisi daha fazla ve Osmanlı burada daha çok dergahlar, halveti dergahı vasıtasıyla daha çok yaygınlaşmış İslamiyet Arnavutlar, evet, arasında. Fakat o Osmanlı'nın çekilmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndaki komünist baskılar neticesinde dinle ilgili bütün bağlar koparılmaya çalışılmakla birlikte son dönemlerde İslam'a olan yönelişle birlikte bu defa da o Selefi akımlar bu coğrafyada etkili olmaya başladı. İşte böyle bir türbülans içerisinde Kosova ile Sırbistan'ın bağımsızlık mücadelesi oldu 1990'lı yılların sonunda, 2000'li yıllar boyunca da devam etti bu. İşte UÇK dediğimiz Kosova Kurtuluş Ordusu'na Türkiye'den de yardım eli uzandı vesaire. İşte bu bağımsızlık mücadelesi sırasında NATO'yu Türkiye devreye soktu. NATO bombardımanı sayesinde Sırp güçleri ikinci bir Bosna olmaktan kurtuldu ve Kosova bugün bağımsız oldu ama Sırbistan ve Rusya başta olmak üzere bazı ülkeler tanımıyor. Onun için de facto bir devlettir Kosova. İşte Amerika bu bombardıman, Türkiye'nin baskısıyla yapmış olduğu bombardıman ve Kosovalılara bir nefes aldırmasının neticesinde Balkanlardaki en büyük üssünü Kosova'ya kurdu. Yani şu anda nasıl ki İncirlik üssünden sonra Irak'ın kuzeyinde bölgesel Kürt yönetiminin olduğu Erbil bölgesinin en büyük Orta Doğu'daki üssünü inşa etti Amerika, Kosova'da da Amerikan etkisi görülüyor. Yani Türkiye'ye karşı sempatileri var vesaire ama Amerika'nın orada bir etkisi var. İşte Amerika bunun diyeti olarak Kudüs'ün bağımsız başkent olmasını tanıma şeyini bir oldu bittiye getirdi Haşim Taci ile. Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul'a çağırdı. Titre kendine gel, evet, dendi. İşte bu arada hemen şunu gördük. Eğer siz küresel sistemin istediği gibi davranırsanız sizi kahraman ilan ederler. Mesela 2002'den 2009 yılına kadar AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde ordunun baskısıyla, bakın ordunun baskısıyla darbe, işte Ay Işığı, Sarı Kız, Balyoz falan filan, işte Türkiye bu Avrupa Birliği müktesebatına sarılmıştı. Avrupa'dan gelen kanunları bir çırpıda okumadan geçirdik. İşte bugün şu anda aileyle ilgili konuların hep problem olduğu, evet, hadiseler de orada geçti. Hep bizi alkışladılar. İşte o bütün İslam dünyasını kahraman olarak gösterdiler Sayın Cumhurbaşkanı. Ama birazcık siz kendi milletinize dönük işler yapmaya başlayınca birdenbire diktatör oluyorsunuz.
Evet.
Haşim Taci Kudüs'ü tanırsa, Amerikan istediği gibi olursa ulusal kahramandır. İstanbul'a gelip Tayyip Erdoğan'ı dinleyip Kosovalılar lehinde bir şeyler söylerse, uluslararası, evet, mahkemede yargılanır. Yani dünya düzeninin böyle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani sizin kahraman olmanıza veya hain olmanıza karar veren küresel bir baronlar çetesi var dünyada. Onun için ona kulak vermemek gerekiyor. Yani bir ülkenin mesela Sudan'da da Ömer el-Beşir'e sürekli olarak diktatör dediler. Ama şu anda iş başına getirdikleri yönetimde seçim falan olmadı yani.
Evet.
Yani adam diktatör, iyi kötü oy alarak gelmişti oraya. Şimdiki kişiler öyle. Yani dünyada böyle bir sistem var. Medyanın bize işte bu kişi demokrattır, bu kişi diktatördür dediğinde onu yutmamamız gerekiyor. Yani Sisi'den daha diktatör kimse yok ama Batı medyasında hiç ona diktatör diyeni rastlamadım. Amerikan veya Avrupa basınında. Olayın bir de bu boyutu var.
Peki hocam. Kosova demişken gene devam edelim Avrupa'yla. Avusturya'da, Viyana'da bir terör saldırısı oldu. Ve bu terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. DAEŞ'li bir terörist. Daha önce Türkiye'nin tutuklayıp iade ettiği, teslim ettiği bir terörist. Bu saldırılar geçen hafta işte Fransa'da olmuştu. Avusturya'da, Viyana'da oldu. Ve ırkçılığın da Avrupa'da böyle tavan yaptığı bir zamana denk geliyor bu saldırılar. Ne dersiniz hocam? Bunların arka planında ne var bu saldırıların? İşin garip tarafı da iki Türk. Türkler de sürekli suçlanıyor. Sürekli töhmet altında, baskı altında o bölgede ama kahraman iki Türk de oradaki yaralıları kurtarıyor. Buna dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajları da dikkat çekiciydi. Neler söylersiniz? Buyurun.
Önce en son o kahraman iki Türk'ten başlayalım.
Buyurun.
Şu anda Avrupa'daki Türkler başta olmak üzere Kuzey Afrikalı, Faslı, Cezayirli Müslümanlar ve bütün Afrika kökenli, Asya kökenli Müslümanların şu anda yapabilecekleri en büyük tebliğ veyahut da kendilerini ifade etme şekli bu tür sosyal ve siyasal olaylarda yardım eden, insanların gönüllerine hitap eden bir takım faaliyetlerde bulunması. Çünkü sosyal medya, basın yayın organları sürekli olarak, tırnak içerisinde söylüyorum, İslam'ı ve Müslümanları şeytanlaştırmaya, terörle özdeşleştirmeye çalışırken bu tür şeyler sıradan insanların da verilen mesaj bakımından çok önemlidir. Diğer taraftan Avrupa'nın o kadim kurucu beyni şunu düşünüyor. Avrupa nüfusu yaşlanıyor, nüfus artmıyor ve Avrupa'daki çoğalan nüfusa bakılıyor. Mesela Londra'daki istatistiklere bakılıyor. Londra şehrinde bir yıl içerisinde doğan bebeklerin isimlerine bakıyor. İşte Ahmet, Mahmut, Muhammed, Ayşe, Fatma isimlerinin neredesin? İngiliz isimlerine kadar ulaştı. Ve doğumların da fazla olması bu insanlara bir korku vermeye başladı. Bu defa vatandaşlık almış, orada doğmuş, orada yaşayan bu insanları başka bir yere sürme, göç ettirme şansları da olmadığına göre ne yapalım diyorlar? Toplumdan tecrit etmek ve bunların etkisini azaltmanın tek yolu bunları terörize etmek. Evet. Terörle işleştirmek. Yani ben oradaki DAEŞ'in, teröristlerin vesaire kendiliğinden spontane gelişmiş bir hadis olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Mutlaka o ülkenin istihbaratının, o ülkenin karanlık ellerinin bu işin içerisinde olduğundan hiç kimsenin tereddütü olmasın.
Evet. Hocam Türkiye daha önce söylüyoruz birçok noktada kendini medeniyet coğrafyamızda hissettiriyor. Gerek maddi gerek manevi. Son olarak da Somali'de Türkiye'de yetişmiş okumuş kişi Adalet Bakanı oldu. Ve bugün onun bir paylaşımını gördük. Diyor ki Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek Somali'nin IMF'ye olan borçlarını ödedi ve bizi borçtan kurtardı diyor. Türkiye'nin IMF'den bir alacağı oluyor. Onu Somali'nin borçlarına mahsup ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hakikaten çok önemli bir haberdi. Duygulandık. Tabii bir de Zanzibar'da yine Türkiye'de okumuş bir kişi başbakan oluyor. Marmara Tıp Fakültesi mezunu. Bir hocam şunu sormak istiyorum. Türkiye'de yetişmiş, okumuş bu tür insanların gittikleri ülkelerde, gittikleri kendi memleketlerinde devletin üst kademelerine gelmesi ne anlam ifade ediyor? Bunu sormak istiyorum. İkincisi, mesela Türkiye IMF, Somali'nin IMF borcunu ödedi haberi duyulunca mutlaka şunu söyleyenler de olmuştur. İşte Türkiye şu anda ekonomik darboğazdayken ya da ekonomik kriz varken, şöyleyken böyleyken Somali'nin borcunu neden ödüyor diye mutlaka söyleyenler olmuştur. Bunun izahını bize nasıl yaparsınız? Bu iki soruyu sorayım
yani
size.
Önce sondan başlayalım. Bunun izahı, diyelim ki sizin yarın ödemeniz gereken 100 bin lira senet borcunuz var. Ondan sonra 500 bin lira, 2 milyon lira yani üst üste gelen borçlarınız var. Aslında bütçeniz de buna el vermiyor ama komşunuzun birinde bir ihtiyacı var. Elektrik parasını ödeyememiş. Onun da 500 lira borcunu ödeyiverdiniz.
Evet.
Yani şimdi o dediğiniz o 500 lira veya 1000 lira sizin o büyük borcunuzun ne kapanmasına ne de açılmasına bir etkisi olan bir şeydi. Yani Türkiye'nin IMF'deki Somali borcunu ödemesi, yani Türkiye'nin ekonomisini böyle etkileyebilecek çapta büyük paralar değil ama o insanlar için büyük paralar.
Evet.
Yani siz bir komşunuzun 200 lira elektrik faturasını ödediğinizde sizin için haliniz vakti sizi etkilemez ama o kişi için
büyük bir şey.
Büyük bir imkandır. Evet. Olayı bir böyle düşünmemiz gerekiyor. Allah başka yerden size başka şekilde işinizi kolaylaştırır. Somali örneğinden yola çıkarsak 90'lı yılların sonunda Somali iflas etmiş, devlet sistemi ortadan kalkmış bir ülkeyken Mogadişu'ya ilk olarak Türkiye'den uçak indi. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gitti orada fırın kurdu. Daha sonra ülkenin tekrar imarı için işte limanlarını şu anda Türk işletmeciler devraldı. Evet. Askerini ve polisini Türkiye yetiştiriyor. Şu an Somali ordusunu ve Somali Emniyet Teşkilatı'nı Türkiye eğitiyor.
Evet, komando marşını okuyan Somali askerler
ama şimdi
var.
Evet, ama duyuyoruz. Biz Cumhuriyet kurulduktan evet. Ta 1990'lı yılların sonuna kadar 2000 yıl bizim Türk askerini de NATO perspektifinde Amerikalılar eğitiyor idi.
Evet.
Yani bu 15 Temmuzlar boşuna olmadı. Dolayısıyla siz o ülkenin askerini eğitiyorsanız, polisini eğitiyorsanız, öğrencilerinin önemli bir kısmını kendi ülkenizde okutup gönderiyorsanız elbette ki o insanlar o ülkede söz sahibi olacaktır. Yani şu anda Somali devletinde her evet. kim iktidara gelirse gelsin, Birleşmiş Milletler'de Türkiye bir şey el kaldırmışsa Somali'de bizim yanımızdadır yani. Bunda evet. hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yani Somali'nin özelliği nedir? Belki de Afrika'nın en fakir gariban ülkesidir. Ya bizim ne işimiz var Somali'den? Yani ne bitecek işimiz var diye düşünülebilir. Afrika boynuzudur. Kızıldeniz'in Babülmendeb Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na açılan kapısıdır. Dolayısıyla stratejik bir noktadadır. Artık denizlere hakim olamayan dünya hakimiyetinden söz edilemez. Eğer Türkiye şu anda bir Afrika açılımı yapmışsa, Afrika'da kalıcı olmak istiyorsa, mesela nasıl ki Akdeniz ve Kuzey Afrika'da, Libya'da bir ayak basacağı bir yer evet. oldu şu anda. Trablus'un güneyinde bazı bölgeler kontrol altına aldı. Somali de aynı şekilde şu anda Türkiye'nin tamamen kontrol altında olan bir ülkedir. Bu geleceğe yönelik yapılan önemli yatırımlardır. Yine Tanzanya'nın o Zanzibar bölgesine Cumhurbaşkanı seçilen kişi de bizim Marmara Tıp mezunu. Yani sizin ülkenizde okuyup buranın kültürünü, dilini alıp o ülkelerde yönetici konumuna gelen kişiler için şöyle bir avantaj vardır. Sizin iş adamlarınız, bürokratlarınız, siyasetçileriniz o ülkelerle iş yapmaya gittiğinde bu sizi 3-0 öne evet. geçirir, pozitif ayrımcılık yapar. Bugün niye mesela Türkiye için düşünelim. Ya bir Fransız firması geliyor, Türkiye'de bir mülk satın alıyor, şirket satın alıyor. Amerikan şirketi, İtalyan şirketi, yani bakın şu andaki şirketlerimizin yarıdan çoğunu batılı, çok uluslu şirketler almıştır. Hiç kimsenin gıkı çıkmıyor ama Katarlı bir firma bir şirket satın aldığı zaman Türkiye'de birilerinin
evet.
Canı yani nasırına basılıyor. Niye? Çünkü o insanları onlar yetiştirmişler.
Evet.
Ve bizim burada eğitim yapan kişiler o ülkelerde yetkili olduğu zaman Türkiye için her zaman bir kazanımdır. Bunun sayısını daha da arttırmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Maarif Vakfı'nın olsun, Dışişleri Bakanlığı'nın, TİKA'nın, Yunus Emre ve diğer bütün sivil ve kamu kurumlarının buradaki payı büyüktür. Eğer biz dünyada söz sahibi bir ülke olmak istiyorsak bunların sayısını da arttırmamız gerekiyor.
Peki hocam. Libya demişken orayla devam edelim. Libya'da askeri taraflar her iki, hem merkezi hükümet yani Serraç hükümeti hem de darbeci Hafter'in bulunduğu taraf, askeri heyetler ateşkes görüşmelerinde anlaştılar, bir sonuca vardılar. Bunu belirtelim. Bir taraftan da ateşkes için yol haritasında anlaştılar. Bir de Fas'ta yürütülen görüşmeler vardı. Burada da Tunus görüşmeleriyle ilgili karar mekanizmasında bir anlaşma sağlandı. Ve bu anlaşmalarda Türkiye'yi etkileyen bir şey olmayacak. Türkiye askeri varlığını Libya'da korumaya devam edecek. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Petrol noktasında da bir anlaşma söz konusu.
Şimdi Türkiye Libya'ya müdahil olarak Trablus'un düşmesini ve şu anda Serrac'ın istifa ettiği, gerçi kabul edilmedi, başını evet. çektiği ulusal mutabakat hükümetinin görevde kalmasını sağladı ve ülkenin yarıya yakın bir kısmında da denetimi sağladı. Vatia üstüne de şu anda yeniden yapılanma söz konusu. Ancak o petrol hilali dediğimiz bölgeye yaklaştığında Rusya başta olmak üzere dünyanın bütün artık o bölgede hesabı olan kişiler oraya yığınak yaptılar. Yani evet. eğer orada bir silahla bir mücadele olduğu zaman çok kan döküleceği anlaşılıyor. Şimdi Türkiye mevcut kazanımlarından vazgeçmediği gibi karşı tarafta orada bir kırmızı çizgi çizdi. Dolayısıyla bu birkaç aydır soğuyan tavsiyen bu durum her iki tarafın da şunu kabul etmesi noktasına getirdi. Yani ne Sarraç hükümeti ve Türkiye destekli birlikler karşı tarafı tamamen etkisiz hale getirebilme gücüne sahip. Evet. Karşı taraf da bu Trablus hükümetini devirebilecek güçte değiller. Dolayısıyla bunlar belli bir orta yol bulup sanırım o petrol gelirinin de paylaşımı konusunda ortak bir paydada buluşacaklardır diye düşünüyorum. Ama daha ortam flu, tam net değil.
Peki hocam. Afganistan'la devam edelim. Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor. Taliban'la Amerika anlaşmıştı. Taliban'la Afganistan hükümetinin anlaşması noktasında görüşmeler bir şekilde soğukluğunu koruyor, öyle diyelim. Çünkü bir gelişme kaydedilmedi. Bir taraftan da sürekli saldırılar gerçekleşiyor. Son olarak Afganistan'da üniversiteye düzenlenen, Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda onlarca kişi maalesef hayatını kaybetti. Yaralı sayısı bir o kadar fazla. Her gün farklı bir eyaletinden saldırı haberleri geliyor. Afganistan'da sular neden durulmuyor hocam? Bunu soralım.
Şimdi Afganistan enteresan bir ülke. Birinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler, Sovyet İmparatorluğu ile İngiliz İmparatorluğu evet. arasında bir tampon bölge olduğu için onun için bağımsız kalabilmiştir. Yani mesela Güneydoğu Asya'da da bu Tayland böyledir. Fransız ve İngiliz sömürgeler arasında. Bazen devletler iki büyük sömürge de tampon devlet olarak kurulmuştur Afganistan. Bu nedenle mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında 1920'li yıllarda üç bağımsız ülke vardı dünyada. Türkiye, İran ve Afganistan. Afganistan kadim bir devlet. Yani İslam coğrafyası içerisinde ilk bağımsız olan ülkelerden biri. Ancak Afganistan'ın şöyle bir özelliği oldu. Önce Ruslar işgal etti. Arkasından iç savaş oldu. 11 Eylül sonrasında Amerikanlar işgal etti. Ve bugüne kadar da bu işgal hiç bitmedi. Yani 1980 yılından bu yana aşağı yukarı 40 yıldır bir devlet nizamının olmadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz Afganistan'da. Şimdi o en son üniversitedeki patlama ve ölen üniversite öğrencileri sonuçta. Şimdi düşünüyorum, bu bir Almanya'da, bir Amerika'da, bir Batı ülkesinde bunun yarısı kadar insan hayatını kaybetmiş olsaydı bir patlamada bütün dünya ajansları canlı yayın olarak ilk haber olarak geçiyor ve günlerce bunun
kritiği yapılıyor.
Cenaze törenine bütün siyasi liderler gidiyor. İşte Charlie Hebdo şeyinde hepimiz Charlie Hebdo'yuz diye gittiler, saf tuttular, kol kola gezdiler falan. Ama Afganistan'da ölen Müslüman.
Evet.
Onun için de sadece sayı olarak, altyazıda olarak geçiyor Afganistan'da meydana gelen patlamada. İşte şu kadar kişi hayatını kaybetti, şu kadar kişi de yaralı. Müslümanın kanı ve canının bu kadar ucuz olduğu bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Yani öncelikle bu konu üzerine kafa yormamız gerekiyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül bahanesiyle Taliban'ı devirmek için girmiş olduğu Afganistan'dan şu an çıkmaya çalışıyor. Ben Afganistan'ı biraz kaba tabirle şöyle benzetiyorum. Hani bir insanın Müslüman olması kolaydır da Müslüman kalması zordur. Yani şehadet getirirsiniz, Müslümanım dersiniz. Ama onun gerekleri vardır yerine getir. Evet. İşte Afganistan'da işgal etmek kolay. Ruslar işgal etti, Amerika işgal ediyor. Ama öyle bir coğrafya ki burası. Burayı kontrol altında tutmanız çok zor. Evet. Çok dağlık, engebeli, oradaki etnik, dini, kültürel yapı buna müsait değil. Ve Amerika'da şu anda Çin'in bu bir kuşak bir yol politikasını da kesme amacıyla orada duruyor idi. Trump'ın politikası ise direkt Çin'le Güney Denizi'nde karşılaşmak. Dolayısıyla o Sarı Deniz bölgesinde. Yani Trump Orta Doğu'dan olduğu gibi Afganistan'dan da bir an evvel tası tarağı toplayıp çıkmak isterken işte bu tür patlamaların olması, saldırıların olması, bir taraftan da Pentagon ve Amerika'nın derin yapıları ise orada kalması gerektiğini, Çin'in o bir yol bir kuşak politikasını sekteye uğratmak için buralarda istikrarsız bir bölgelerin olması gerektiğini savunan bir görüş de var. Yani Amerika da tek bir Amerika değil. Evet. Amerikan içerisindeki çıkar çatışmaları etkisini Afganistan'da bir kısım insanların canına mal olacak şekilde gösteriyor maalesef.
Maalesef tabii Afganistan deyince hep kendi içinde yenilgiye uğraması, kendi içinde kavgaya tutuşması, evet, birliği beraberliği sağlayamaması ki İslam dünyasının da en büyük sıkıntılarından biridir. Filistin'de yaşanan da aynı bu şekilde hocam, evet, malumunuz. Maalesef inşallah kendi içlerinde birliği beraberliği sağlarlar ve işgal güçlerine karşı da en güzel cevabı verirler i̇nşallah diyelim. Bir diğer konu hocam, daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Peşmerge ile PKK terör örgütü arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her an bir sıcak çatışma olabilir demiştik. PKK'lılar Duhok'un Çemanke nahiyesinde peşmerge güçlerine saldırdı ve bir peşmerge öldü, üç peşmerge de yaralandı. Bu hem Irak Merkezi Hükümeti'nden hem de Amerika'dan tepki çekti. PKK'ya yönelik bir tepki oluştu. Ne dersiniz, bunun perde gerisinde ne var? PKK ile peşmerge arasındaki bu sürtüşmenin sebebi nedir? Aslında, acaba peşmergenin Amerika tarafından da bir kulak çekme operasyonu mudur? Ne dersiniz?
Şöyle anlaşıldığı kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri mesela İran kuzeyinde bir ara Barzani ile Talabani birlikleri arasında da büyük bir mücadele vardı. Onları barıştırmak için epey uğraştı. Şimdi de Barzani bölgesindeki peşmergelerle o Şengal veya Sincar bölgesindeki PKK yuvalanması için Kandil'deki PKK'lıların büyük bir kısmı Suriye'nin kuzeyinde Irak sınırına yakın Türkiye sınırının 30-40 kilometre güneyindeki bu Sincar dağlık bölgesinde ki orada Ezidiler falan daha çok yaşıyordu daha önceki dönemlerde, evet, DAEŞ saldırısından önce. Oraya yuvalanmış durumdalar. Oradan da İran kuzeyindeki bölgelere saldırılar düzenleyerek anladığım kadarıyla Amerika'nın yardımları, oradaki petrol gelirlerinin de vermiş olduğu güçle, şımarıklıkla artık bu coğrafyada bir Kürt devleti kurulacaksa bu işin patronu da biz olacağız mesajını, evet, vermeye çalışıyor. Ama Amerika ise bunu peşmerge ile Barzani ve Talabani birlikleriyle PKK güçlerinin bir konsensüs içerisinde yapmasını, yani Amerika işi aslında daha geniş kapsamlı ve uzun perspektifli düşünüyor. Ama PKK'nın da çok beklemeye tahammülü olmadığı için bunlar her zamanki kendi metotlarıyla evet, işi kotarmaya çalışıyorlar ve yakında da özellikle bu Erbil merkezli bu Barzani birlikleriyle PKK Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lıların direkt sıcak çatışmaya girmesi çok sürpriz olmayacaktır. Çünkü burada büyük bir çıkar çatışması söz konusu.
Evet hocam, son olarak bir soruyla noktalayalım programımızı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son günlerde böyle bir sessizliğe büründü. İngiliz Daily Mail gazetesi de Putin'in Parkinson hastalığına yakalandığını ve Ocak ayında istifa edeceğini haber yaptı. Fakat İngiliz The Sun gazetesi, düzeltiyorum. Fakat Kremlin'den bir açıklama yapılmış. Hayır, Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek deniliyor. İngilizlerin bu haberinin arka planında ne olabilir?
Yani şöyle, bunlar biraz kulis haberleri olduğu için ihtiyatla bakmak gerekiyor. Gerçek payı olabilir, tamamen asparagas olabilir. Bu bizim alanımız da değil, ancak şunu söyleyebiliriz. Çar 1. Petro veya Deli Petro biz diyoruz ama Ruslara göre en akıllı Petro'dur o. Nasıl ki Rusların bir kurucu babasıysa, Putin de Sovyetlerin yıkılmasından sonra yeni, bugünkü modern Rusya'nın kurucusudur. Ve Putin'in sonrasında kim gelirse gelsin, o karizmanın üzerine yeni bir şey yapması çok zordur. Yani Putin silinmez izler bıraktı. Yani 2000 yılında türbülansta olan bütün işte IMF'nin, çok uluslu şirketlerin Rusya'nın üzerine çöreklendiği bir dönemde, o KGB'den istihbarat kökenli bir şahıs olarak geldi. 2000-2020 arasındaki o 20 yıllık dönemde Rusya'yı, yani hasta adam, komadaki dev olan Rusya'yı aldı. Şu anda dünyanın hatırı sayılır ülkeleri arasında yer alıyor ve dolayısıyla Putin Rusya'ya damgasını vurdu. Ya bundan sonra Alzheimer'da olsa, hasta da olsa, görevi de bıraksa, yani silinmez bir izini, mührünü vurdu Rusya'ya Putin.
Bir de Erdoğan, Putin, Trump üçlüsüne yönelik ortak bir kanaat vardı dünya genelinde.
Bir de şöyle, bu küresel sermaye söz geçiremediği insanı, bakın Trump Katolik kökenli bir Hristiyandır. Putin Ortodoks Hristiyandır. Evet. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Müslümandır. Ve aralarında böyle dini, kültürel, sosyal hiçbir bağ yoktur. Ama küresel sermaye açısından üçü de ortadan adam. Kaldırılması evet. gereken en tehlikeli insanlardır. Çünkü küresel sermaye kendine biat eden insanları sever. Kendine karşı tedbirler alıp çözümler üreten, alternatifler çıkaran insanları ortadan kaldırmayı ister. Hele hele ortadan kaldırmak için teşebbüs edip de bunu başaramadığı kişilere karşı hınçları çok da büyük oluyor maalesef.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da bu konularla programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'dan Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızdaki sıcak gelişmeleri, başlıkları konuşmaya, tartışmaya çalıştık. Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.